Ayrım 12, Beşli Çete, Ali Mahir Başarır, sayfa 90. Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelerde herhangi bir usulsüzlük olup olmadığının araştırılması amacıyla vermiş olduğumuz meclis araştırma önergesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda şu sözleri dile getirdik. Evet, konumuz kamu ihaleleri. Vatandaşlarımız da kamuoyu da çok merak ediyor. 18 yıldır bu büyük ihaleleri neden hep 5 şirket alıyor? Değerli milletvekilleri, 18 yıldır kamu ihale kanununu 68 kez değiştirmişiz. 198 madde değişmiş, 3. madde istisna maddesi 28 kez değişmiş. Neden? Bir kanun bu kadar değişir mi? Değişir. Bunun sebebi 5 şirket. Bu 5 şirket ne zaman büyük bir ihaleye girecek olsa ihale kanunu değişiyor. Şimdi birçok usulsüzlük var. Bunların bazısı Sayıştay raporlarında, bazısı arkadaşlarımız tarafından çıkartılıyor. Bazısını gazeteciler ortaya çıkartıyor. Mesela Ovid tüneli, Rize-Erzurum arasındaki tünel. Bir iş, hak ediş ne kadar alması gerekiyor? 19 bin lira. Bunu Sayıştay raporundan öğreniyoruz. Peki ne kadar ödeniyor? Cengiz İnşaat'a 17 milyon. Peki bunun hesabını sorabiliyor muyuz? Soramıyoruz. Yargıya sorabiliyor muyuz? Soramıyoruz. Bakana sorduğumuz zaman cevap alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ne yapılması lazım? İzin verirseniz, ki çok fazla umudum yok, meclisin araştırması gerekiyor. Daha yeni bir olay. 2020 Cumhurbaşkanlığı'nın yatırım planlamasında Trabzon Şehir Hastanesi 900 yataklı yapılacak, belirlenen bedel 882 milyon. Yaklaşık 10 ay sonra ihale Kalyon'a veriliyor, bu 5 şirketten bir tanesine. 1 milyar 100 milyona, aradaki fark 218 milyon. Bu parayla biz Trabzon'un Of, Akçaabat bir ilçesine 200 yataklı hastane yapabiliyoruz. Bunu sorgulayan bir yargı var mı? Bakan var mı? Yok, ama bunu meclisin sorgulaması lazım. Şimdi bakıyoruz, bu 5 şirket dünyada sıralamaya girmiş. Nedense 21B, yani olağanüstü dönemlerde, depremsel felaket dönemlerinde ihale veriliyor bunlara. Osman Gazi Köprüsü, 3. köprü, otoyollar neden? Ben Malatya, Elazığ, Giresun'a sel ve depremden dolayı ihale verirse anlayacağım. Ama bu kadar büyük rakamlar 21B'ye göre verilebiliyor mu? Ülkemde verilebiliyor. Açık ihalelere bakıyoruz. Öyle bir tarif yapılıyor ki, diyelim ki bir canlı alacak bu ihaleyi. Şöyle tarif ediyorlar şartnamede. Çok büyük bir hortumu olacak. 2 tane yanında 1 metrelik dişi olacak. Bu canlı 5 ton olacak. Zaten de 5 tane fil alıyor bu ihaleleri. Açıkça Türk Ceza Kanunu 235, kamu ihalesine fesat karıştırma suçunu işliyorlar. Ama biz bunları sorgulayamıyoruz. Dünyada Limak, Kalyon, Makyol, bu 5 şirket ilk 5'te kamu ihalelerinde. Ya bakıyorum, vergi rekortmenleri açıklandı, ilk 5'te yok, ilk 10'da yok, 50'de yok, 80'de yok. Vergi indirimi bu beylere, istisnalar bu beylere, sipariş ihaleler bu beylere. Vergi? Ödemeyiz. Kimsiniz kardeşim siz? Kimsiniz siz? Sonra da genel başkanımız biz bu şirketlere el koyacağız dediği zaman ne hakla? Peki bunlar ne hakla ülkeyi soyuyor? 2. Bu kadar ihale alıyorsa bu şirketler, herkes şunu düşünüyor. Arkalarında büyük bir patron var diyorlar. Çok büyük, çok güçlü, tek karar veren. Bunu da bir sorgulayalım bakalım. Gerçekten bu şirketlerle ilişkisi var mı beyefendinin? İnsanlar bunu soruyor. Biz de merak ediyoruz. Vatandaş soruyor. Cuma günü yarın Osman Gazi Köprüsü'ne gelin, beraber saat 9'dan sonra çıkalım. 2 gün sokağa çıkma yasağı var. Allah aşkına, biz bu şirketlere gidiyoruz, 40 bin araç garantisini vermişiz. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, pandemiye rağmen garanti parayı alıyorlar. Neden indirim istemiyorsunuz? Ama Katar yayın ihalesi için Bein Sports'a geliyor, sabit kur, biraz da indirim yapın diyor. Hemen yapıyorsunuz. Siz Katar'ı bu halktan fazla mı seviyorsunuz? Yazık değil mi bu insanlara? İkinci bir şey, elektrik alıyor, inşaat alıyor, yol alıyor. Şu ışıkların ihalesini Cengiz İnşaat aldı. Ama unutmayın bakın, burayı aydınlatırken bu ülkenin geleceğini karartıyor bu şirketler. Bu yüzden bu önergemize destek istiyoruz. Ayrıca 7 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve tüm bakanlıklara ayrı ayrı olmak üzere kurumunuzda ya da bağlı olan kuruluşlarınızda 1 Ocak 2003 tarihinden bu zamana kadar Kamu İhale Kanunu'nun 21B maddesi kapsamında kaç ihale verilmiştir? Bu ihaleler hangi firmalara hangi iş karşılığında kaç liraya verilmiştir? Şeklinde tek soruluk yazılı soru önergesi verdik. AKP iktidarları döneminde soru önergelerine yanıt vermek pek adetten değildir. Verilen soru önergelerine yanıt verilse de sorduğunuz sorularla ilgisi olmayan yanıtlarla karşılaşmak pek mümkündür. Bu yukarıdaki soruyu sormaktaki amacımız da yandaş firma olarak nitelendirdiğimiz şirketlere ne kadar ihale verilmiş, hangi iş verilmiş, kaç TL karşılığında verilmiş, sorularının yanıtlarını bizzat bakanların kendi yazılarından tespit etmekti. Soru önergelerine bakanların yasal olarak 15 gün içerisinde yanıt vermeleri gerekiyor. Ancak bırakın 15 gün içerisinde yanıt vermeyi, muhalefet milletvekillerinin ellerinde kalan nadir denetim mekanizmalarından biri olan soru önergelerini ilgili bakanlar ciddiye dahi almamaktadır. Öncelikle bu soruya Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı yanıt verme tenezzülünde dahi bulunmadılar. Diğer bakanlıklar ise özetle önerge yanıtlama süresi geçtikten sonra istediğiniz bilgilere Kamu İhale Kurumu'nun internet sayfasından ulaşabilirsiniz yanıtıyla geçiştirmişlerdir. Zaten muhalefet milletvekillerinin, muhalefet partilerinin iktidarı denetleme mekanizmaları birer birer yok edilmişken elde kalan denetim mekanizmalarını da mevcut siyasi iktidarın işlevsiz hale getirmesi akıllara durgunluk vermektedir. 9. Bölüm Devletleştirme 9.1 Devletleştirme Mevzuatı. Kamu hizmeti veya tekel niteliği taşıyan veya alan, özel faaliyet ve teşebbüslerin tamamı veya bir kısmının milli menfaatlerin gerektirdiği hallerde karşılığı kanunla gösterilen esas ve şekillere göre ödenmek şartıyla ve kanunda belirtilen usullere uygun olarak devlet mülkiyetine geçirilmesine devletleştirme denilir. Türkiye'de 1980 yıllarından itibaren dünyada yayılan küreselleşme ve neoliberal politikalar çerçevesinde dışa yönelik söylemler başlamış, bu minvalde de uluslararası yatırımcıların ülkeye girişini sağlayacak hukuki mevzuatlar ortaya çıkmıştır. Bu mevzuatlar kanunlaştırılarak yabancı yatırımcının ülkeye girişi kolaylaştırmaya çalışılmıştır. Kamu hizmeti üretiminde kamunun üzerindeki yük alınmaya çalışılarak yap işlet, yap işlet devret, YİD gibi üretim modelleriyle uluslararası yatırımcının ülkeye yatırım yapması amaçlanmıştır. Bunun için de hukuk alanında bazı düzenlemeler uygulanmıştır. Bu amaçla 1982 tarihi ve 2675 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki kanunun yani MÖHUK'un yürürlüğe girmesiyle tahkim kararlarının tenfizi ve tanınmasına ilişkin usuller de mevzuatımıza girmiştir. 8.6.1994 tarihinde TBMM'de kabul edilen 3.996 sayılı bazı yatırım ve hizmetlerin yap işlet devret modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında kanun 13 Haziran 1994 gün ve 21.959 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı otoyol, köprü, demiryolu, havaalanları, liman ve benzeri projeler için özel hukuk sözleşmelerinin devreye girmesi ve tahkim mekanizmasının etkili olmasıdır. Ancak TBMM'de kabul edilen bu düzenlemeler Anayasa Mahkemesi'nin 28.6.1995 tarihli kararıyla iptal edilmiş, karar 20.03.1996 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesinde kamu hizmetlerinin kamu yararını esas alması gerektiği, bu minvalde de topluma sunulan istikrar çerçevesinde etkinlikler olduğu belirtilmiştir. Burada imzalanan sözleşmelerin idari sözleşme olduğu ve bu nedenle de özel hukuk kişisine, yani yerli ve yabancı firmalara imtiyaz sağlayacağı, mecliste kabul edilen yasal düzenlemenin bu gerçeği değiştirmeyeceği, buradaki temel amacın anayasada kamu imtiyaz sözleşmelerini denetleyen Danıştay'ın işlevinin lağvedilmek istenmesi ve Türk hukukuna güvenmeyen yabancı yatırımcının istedikleri tahkim mekanizmasının Türk yargı sistemine entegre edilmek istendiği Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararında da vurgulanmıştır. Bundan 4 sene sonrasında ise 1999 tarihinde 4446 sayılı kanun ile anayasanın 47. 125. 155. maddelerinde düzenlemeye ve değişikliğe gidilmiştir. Anayasamızın 47. maddesinde düzenlenmiş olan devletleştirme ve özelleştirme bölümü şu şekildedir. Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir. Ülkenin o dönemki nakit sıkıntısı ve IMF gibi uluslararası finans kuruluşlarının dayatmaları neticesinde uluslararası tahkimin yolunu açan ve bu yüzden uzun tartışmalara neden olan anayasa değişikliği teklifi 13 Ağustos 1999 tarihinde meclis oturumunda kabul edilmiştir. Aynı gün tarihli oturumda anayasanın 125. maddesine yeni bir hüküm eklenmiştir. Ek hüküm 13.8.1999 4446 Taksim 2. madde. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz, şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletler arası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletler arası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir. Anayasamızın 47. maddesinin 13 Ağustos 1999 tarihinde düzenlenen ek fıkrasında ise ek fıkra 13.8.1999 4446 Taksim 1. madde devlet kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir. Denir ibaresi yer almıştır. Ve böylelikle özel sektör yatırımcıları için Türk hukuku değil, yabancı tahkim mahkemeleri geçerli olmuştur. Anayasanın 125. maddesinde belirtilen yabancılık unsuru ise 21.6.2001 tarihinde kabul edilen ve 5.7.2001 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milletler Arası Tahkim Kanunu'nun 2. maddesinde belirlenmiştir. Madde 2. Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığı, uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıdığını gösterir ve bu durumda tahkim milletler arası nitelik kazanır. 1. Tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da iş yerlerinin ayrı devletlerde bulunması. 2. Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da iş yerlerinin a. tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen hallerde tahkim yerinden b. asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edileceği yerden veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden başka bir devlette bulunması. 2001 yılında yürürlüğe giren Milletler Arası Tahkim Kanunu ile yabancı yatırımcılar açısından önemli gelişmeler kaydedilmiş ve hukuki mevzuat yoluyla yabancı yatırımcının ülkeye girişi kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. 5.6.2003 tarihinde kabul edilen 17.6.2003 tarihinde 25.141 sayılı resmi gazetede yayımlanan doğrudan yabancı yatırımcılar kanunu ile anlaşmazlıkların giderilmesi hususunda uluslararası tahkim mekanizmasıyla uyumlu hükümler getirilmiştir. 27.11.2007 tarihinde kabul edilen 12.12.2007 tarihinde 26.728 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanun ile tahkimdeki yabancı hakem kararlarının tanınmasına ilişkin hükümler yer almıştır. Bu kanunun ikinci maddesinin birinci fıkrasında hakim Türk kanunlar ihtilafı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re'sen uygular. Hakim yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. Hükmüyle hakimin yabancı hukuku kimseye danışmaksızın kendiliğinden yabancı hukuk kurallarını uygulayacağı kanunla belirlenmiştir. Milletler arası özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber 2675 sayılı 1982 yılında yürürlüğe giren BEHUK uygulamadan kaldırılmıştır. Anayasadaki 47. 125 ve 155. maddelerdeki değişiklik neticesinde ulusal yargının ağırlığı yok hükmüne geriletilecek kadar azaltılmıştır. Anayasadaki bu değişikliklerle beraber yukarıda da ifade edildiği üzere AKP döneminde Avrupa ile yakınlaşma çerçevesinde yürürlüğe konulan kanunlarda da yabancı yatırımcı için uluslararası tahkim mekanizmasının dayanağı artırılmıştır. Oysaki imtiyaz sözleşmeleri yargı denetiminin vazgeçilmez olduğu noktaların en önemlisidir. Bu da elbette ki yabancı yargılarla ya da tahkimlerle değil, Türk yargı sistemiyle olmalıdır. İmzalanan imtiyaz sözleşmeleri devlet ya da yerel yönetimler başta olmak üzere başkaca resmi kuruluşların ifa etmesi gereken kamu hizmetlerinin bir kısım ya da tamamının uzun dönemde olarak özel sermayeye devredilmesi anlamına gelir. Bu gibi devlet ve kamunun âli menfaatlerini doğrudan ilgilendiren işlerde denetim ve idari yargı yolu Türk yargısında olmalıdır. Kamu özel işbirliği projelerinde garantilerin yıllara yayılmış biçimde uzun süreli verilmesi pratiğine istinaden projenin ihale ve sözleşme tarafı olan iktidarların görece kısa seçim dönemlerine göre değişme ve Türk mahkemelerinin devlet adına karar verebileceği ihtimaline karşı bu tip projelerde yatırımcı tarafın çıkarlarını da korumak maksadıyla Uluslararası Tahkim Mahkemesi yetkili kılınmıştır. Tahkim mahkemesi kapsamına alınan ve kamu kredi kaynaklarından faydalanma imkanı tanınan projeleri devletleştirmek ise yeni gelen iktidarın elindeki siyasi ve iktisadi konjonktürel imkanlara ve kamu yararının yüksek çıkarlarıyla çelişen durumların olup olmadığı hususlarına bağlıdır. Yeni iktidar döneminde nihayet tarafsızlık ve bağımsızlık kazanacak olan Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri AKP beşli çete bağlantısını ortaya koyduğunda ve kamu adına halk yararına olacak kararları verdiğinde sabit hukuki olgu ve normlar doğrultusunda gerçekleştirilecek devletleştirme sürecinin somut sonucu esasen yurttaşların ve gelecek nesillerin üzerindeki finansal ve bağıntılı olarak politik yükün ortadan kaldırılması olacaktır. Kamu özel işbirliği adı altında aslında ülkenin öz kaynakları ile yapılması olanaklı olan projelerinin döviz cinsinden fahiş fiyatlar ve uzun dönem borçlanmalarla yaptırılmasının yanı sıra iktidarın dış politikadaki sorumsuz tercihleri, ekonomideki yanlış politikaları, döviz kurunun artmasına neden olarak halkımız üzerine döviz garantili bu projelerin kasten aşırı fiyatlandırılarak yönetici zümreye ciddi bir nemalanma imkanı sağlanmasına ve biçare halkın parasını peşinen kendi cebinden ödemiş olduğu söz konusu işlerden istifade ederken mükerrer olarak ayrıca ücretlendirilmesine sebep olmaktadır. Tüm bu döviz garantili projeler devletin yönetiminin şirketleşmesinin önünü açan politikalardır. Kamu yönetimi açısından yönetim ve işletmecilik anlayışı çok uzun zamandır tartışıla gelen bir konudur. İşletmecilik anlayışında devletin zarar etmemesi amaçlanmaktadır ve sosyal fayda göz önünde bulundurulmamaktadır. Yönetim açısından en önemli husus ise kamu yararıdır. Kamu yararının göz önünde bulundurulmaması ve devletin bir özel şirket anlayışıyla yönetilmesi sonucunda iktidarlar bu projeleri kendilerine yük olarak görmekte ve projelerden elde edeceği sosyal faydaya bakmamakta ve iktidarları süresince zarar etmeme anlayışındadırlar. Ancak bu zarar sürdürülebilir bir zarar değildir ve gelecek kuşaklara çok büyük bir zarar olarak kalmaktadır. 49 yıllık, 24 yıllık, 29 yıllık, 12 yıllık gibi uzun süreli yapılan bu anlaşmalar, halkın üzerine büyük bir yük getirmenin yanında devletin iç çekirdeğindeki anlayışı da değiştirmektedir. 1980'lerden itibaren kamu ve özel işletmecilik anlayışının amaçlarının birbirlerinden farklı olarak görülmeyeceği ifade edilse de bugün gelinen süreçte bunların aslında birbirinden oldukça farklı olduğu kanıtlanmaya başlanmıştır. Diğer ülkelerde kendilerine oldukça yük getiren bu devasa adı verilen, mega proje adı verilen projeler hakkında devletleştirme yolunu tartışmaya açmıştır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 98.